Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 76.
Ne iş ya, dedi dadı. Korney Vasili beyefendiyi alıkoymak için bir bahane bulun. Ben de koşup hanıma haber vereyim. Onu dışarı çıkarayım. Ne iş ya? Dadı odaya girdiğinde Seryoja annesine Nadenka ile birlikte bir tepeden inerken 3 takla atarak düştüğünü anlatıyordu. Anne onun sesini dinliyor, yüzüne bakıyor, yüzündeki değişimleri izliyordu. Anlattıklarına kulak vermeden çocuğun kollarına dokunuyordu. Gitmesi, Seryoja'yı bırakması gerekiyordu. Yalnızca bunu anlıyor ve hissediyordu. Öksürerek kapıya yaklaşan Vasili Lukiç'in ayak seslerini duymuştu. Şimdi de dadının yaklaştığını duyuyordu. Ama kımıldayıp konuşamıyor, taş kesilmiş gibi oturup duruyordu. Dadı annenin yanına yaklaştı, elini ve omzunu öptü. Hanımefendi, diye mırıldandı. Tanrı'nın doğum gününde çocuğa yolladığı bir sevinç bu. Hiç değişmemişsiniz. Anna bir an içine kendine gelerek, ya canım, evde olduğunuzu bilmiyordum, dedi. Doğru, artık burada oturmuyorum. Kızımın yanındayım ama bu sabah Sergey Alekseyeviç kutlamaya geldim. Yaşlı kadın ağlamaya başladı. Anna'nın elini ve omzunu yeniden öptü. Seryoja sevinçten gözleri pırıl pırıl bir eliyle annesini, öteki eliyle dadısını tutuyor ve çıplak küçük ayaklarıyla halının üstünde tepiniyordu. Sevgili yaşlı dadısının annesine gösterdiği sevgi onu çok sevindirmişti. Anneciğim, biliyor musun, dadım sık sık görmeye geliyor beni. Geldiği zaman da, ama dadısının annesinin kulağına bir şeyler fısıldadığını ve annesinin yüzünde ona hiç yakıştıramadığı bir korku ve utanç anlamı belirdiğini fark edince sustu. Anne ona yaklaştı. Canım benim, dedi. Elveda sözcüğünü söyleyemedi ama yüzündeki anlamdan çocuk bunu anladı. Anna, Seryoja küçücükken ona takmış olduğu adı kullanarak, canım, sevgili kutikim benim, diye mırıldandı. Beni unutmayacaksın. Sen, sözünü tamamlayamadı. Sonradan ona söyleyemediği pek çok şeye öyle üzüldü ki, ama şu anda ne diyeceğini, ne konuşacağını bilemiyordu. Bununla birlikte Seryoja her şeyi anlıyordu. Annesinin mutsuz olduğunu ve kendisini sevdiğini anlıyordu. Yaşlı dadının ona ne fısıldadığını bile anlıyordu. Şu sözleri duymuştu. Her gün saat 9'a doğru. Babasından söz edildiğini anlamıştı. Annesi onunla karşılaşmamalıydı. Bunu anlıyordu ama bir şeyi kavrayamıyordu. Annesinin yüzünde neden korku ve utanç belirmişti? Annesi suçlu değildi. Oysa babasından korkuyormuş, bir şeyden utanıyormuş gibiydi. Kuşkularını gidermek için bir soru sormak isterdi. Ama bunu göze alamadı. Çünkü annesinin acı çektiğini görüyor ve ona acıyordu. Annesine sarılarak mırıldandı. Daha gitme, hemen gelmez. Annesi söylediklerini anlayıp anlamadığını görmek için Seryoja'yı bir an kendinden uzaklaştırdı. Yüzündeki korkulu anlamdan onun yalnızca babasından söz etmekte kalmadığını, aynı zamanda onun hakkında ne düşünmesi gerektiğini annesine sorduğunu okudu. Seryoja, canım, dedi. Onu sev. Benden daha iyidir o. Ona karşı suçluyum. Büyüyünce anlarsın. Çocuk gözyaşları arasında bağırdı. Kimse senden daha iyi olamaz. Sonra annesinin omuzlarına asılıp titreyen küçük kollarıyla onu olanca gücüyle sıktı. Meleğim, canım, diye kekeledi Anna. Bir çocuk gibi ağlamaya başladı. O sırada kapı açıldı ve Vasili Lukiç içeri girdi. Kapının yanından ayak sesleri duyuluyordu. Dadı korkuyla işte geliyor, diye mırıldandı ve Anna'ya şapkasını uzattı. Seryoja elleriyle yüzünü örterek kendini yatağına attı. Anna yaşlarla ıslanan yüzünü bir kez daha öpmek için çocuğunun ellerini çekti ve aceleyle dışarı çıktı. Alexey Aleksandrovich karşıdan geliyordu. Anna'yı fark etti. Durdu ve başını eğdi. Anna az önce onun kendisinden daha iyi olduğunu söylemişti. Bununla birlikte kocasına şöyle bir bakınca, içinde ona karşı bir tiksinme, bir öfke, oğlu yüzünden bir kıskançlık duygusu kabardı. Hemen tümünü indirdi, koşarcasına oradan uzaklaştı. Telaşından bir gün önce büyük bir sevgi ve hüzünle satın almış olduğu oyuncakları arabadan indirmeye zaman bulamamıştı. Şimdi onları otele geri götürüyordu. Anna oğluyla bu görüşmeyi çok istemiş, günlerce bunu düşünmüş ve kendini buna hazırlamıştı. Ama yine de bu kadar heyecanlanacağını ummamıştı. Oteldeki odasına dönünce neden orada olduğunu düşündü. Evet, her şey bitti, yalnızım şimdi, dedi kendi kendine. şapkasını çıkarmadan şöminenin yanındaki bir koltuğa oturdu. Gözlerini pencerelerin arasındaki bir konsolun üstünde duran bronz bir masa saatine dikerek düşüncelere daldı. Yabancı ülkeden getirdiği Fransız oda hizmetçisi ona giyinmesini önerdi. Anna kıza hayretle baktı ve daha sonra diye cevap verdi. Bir uşak kahve isteyip istemediğini sormaya geldi. Ona da aynı yanıtı verdi. Daha sonra kucağında az önce giydirdiği küçük kızla birlikte İtalyan süt anne içeri girdi. Tombul, bakımlı bebek, annesini her görünüşte yaptığı gibi dişsiz küçük ağzıyla gülümsedi ve bir balığın yüzgeçlerini çırpması gibi küçük ellerini havada çırparak işlemeli eteğinin kolalı kıvrımlarını vurmaya başladı. Ona karşı koymak, onu kucaklamamak, bütün bedenini uzatarak senin çığlıklarıyla yakaladığı parmağı ondan çekmek olanaksızdı. Öpmek için ağzına aldığı dudağı ona vermemek olası değildi. Anna kayıtsız kalamadı. Küçük kızını kollarına aldı. Dizlerinde hoplattı. Taze yanaklarını, çıplak kollarını öptü. Ama bu çocuğu görmek Anna'yı ona olan duygularının Seryoja'ya karşı olan duygularıyla karşılaştırıldığında sevgiden olmadığını açıkça anlamaya zorladı. Bu küçük yaratık onun çok hoşuna gidiyordu ama yüreği duyarsız kalıyordu. Doyumsuz sevgisini bütün gücüyle sevmediği bir adamdan olan oğluna vermişti. Çok ağır koşullarda doğmuş olan küçük kızı oğluna bol bol verdiği okşamaların %1'ini bile görmemişti. Ayrıca küçük kız Anna'nın gözünde yalnızca umutları temsil ediyordu. Oysa Seryoja şimdiden bir erkek olmuştu. Hem de duygular ve düşünceler dünyasını tanıyan, çok sevilen bir erkekti. Annesini anlıyor, seviyor, belki de yargılıyordu. Seryoja'nın sözlerini ve bakışlarını anımsayan annesi böyle düşünüyordu. Oysa şimdi bedensel ve ruhsal olarak ondan sonsuza dek ayrılmıştı ve bu durumunda çaresi yoktu. Küçük kızı sütenliğe geri verdi. Onları yolladı ve Seryoja'nın küçük kızın yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafının bulunduğu madalyonu açtı. Ayağa kalktı, şapkasını çıkardı, masanın üstünden oğlunun çeşitli yaşlarda çekilmiş fotoğrafları bulunan bir albümü aldı. Anna fotoğrafları birbirleriyle karşılaştırmak isterken onları albümden çıkarmaya başladı. Sonuncu olan en iyi fotoğraf, Seryoja'yı beyaz bir gömlekte, bir iskemleye ata biner gibi oturmuş, kaşlarını çatmış, gülümserken gösteriyordu. Benzerlik eşsizdi. Bugün özellikle sinirli olan becerikli parmaklarıyla pek çok kez fotoğrafı bir köşesinden yakalamaya çalıştı ama çerçevesinden çıkaramadı. Masanın üstünde kağıt açacağı olmadığından genç kadın rastgele bir fotoğrafı aldı. Bu Roma'da çekilmiş, uzun saçlı, yumuşak şapkalı bir fotoğrafıydı Vronsky'nin. Oğlunun fotoğrafını kıyısından kaldırdı. Vronsky'nin fotoğrafına bakarken, işte diye düşündü. Birden şu anki mutsuzluğuna onun neden olduğunu anımsadı. Onu sabahtan beri düşünmemişti. Ama şimdi çok iyi tanıdığı ve sevdiği bu güçlü, soylu yüzü görünce yüreğinin birden aşkla dolduğunu hissetti. O nerede? Acımla neden baş başa bırakıyor beni diye düşündü. Acıyla oğluyla ilgili şeyleri ondan gizlediğini unutmuştu. Hemen yanına gelmesi için adam yolladı. Ona söyleyeceği sözleri aklından geçirerek, onun kendisini teselli etmek için bulacağı sözleri hayalinde canlandırarak, yüreği burkularak onu bekledi. Hizmetçi gelip Vronsky'nin bir ziyaretçisi olduğunu söyledi. Vronsky, Petersburg'dan yeni gelen Prens Yashvin'le birlikte hanımefendinin onları kabul edip etmeyeceğini soruyordu. Yalnız gelmeyecek. Dün akşam yemeğinden beri beni görmedi diye düşündü. Yalnız gelmeyecek. Yashvin'le birlikte gelecek. Ona hiçbir şey diyemem. Birden aklından korkunç bir düşünce geçti. Ya beni sevmekten vazgeçtiyse... Son günlerdeki olayları aklından çabucak geçirdi ve her olayda bu korkunç düşüncesini kanıtlayan pek çok kanıt buldu. Vronsky bir gün önce onunla akşam yemeği yememişti. Petersburg'da onunla birlikte aynı dairede kalmamak için diretmişti ve şimdi de baş başa kalmaktan korkuyormuş gibi yalnız gelmemişti. Ama bunu itiraf etmek onun görevidir, bunu bilmeliyim. Eğer gerçekse ne yapacağımı biliyorum diye düşündü. Sevgilisinin kayıtsızlığı karşısında başına neler gelebileceğini hayal etmekten acizdi. Vronsky'nin artık kendisini sevmediği düşüncesi onu büyük bir umutsuzluğa sürükledi ve son derece heyecanlandırdı. oda hizmetçisini çağırdı. Giyinme odasına geçti. Sanki onu sevmeyen Vronski, Anna'yı kendisine en yakışan saç tuvaleti ve giysisiyle görünce ona yeniden aşık olabilirmiş gibi giyinime büyük bir özen gösterdi. Hazırlanmadan zili çaldı. Salonda önce Yashvin'i gördü. Masanın üzerinde unuttuğu oğlunun fotoğraflarına bakıyordu. Anna'ya bakmak için acele bile etmedi. Anna küçük elini Yashvin'in kocaman eline bırakırken, "Eskiden tanışmıştık," dedi. Yashvin sıkıldığını hissetti. Bu sıkılganlık uzun boylu, yüzünden enerji taşan bu adamda çok tuhaf görünüyordu. "Geçen yılki yarışlarda tanışmıştık." Anna birden Vronski'nin elinden oğlunun fotoğraflarını alarak parlak bakışlarla baktı. "Veriniz," dedi. "Bu yılki yarışlar güzel miydi? Roma'da ve Korsa'da yarışları gördük ama siz yurt dışındaki yaşamı sevmiyorsunuz," diye ekledi gülümseyerek. "Sizi tanırım. Sık karşılaşmamış olsak da zevklerinizi iyi bilirim." Yashvin sol bıyığını ısırarak, "Buna üzüldüm çünkü çoğunlukla hoşlandığım şeyler kötüdür," dedi. Yashvin bir süre konuştuktan sonra Vronski'nin saatine baktığını görünce Anna'ya Petersburg'da uzun süre kalmayı düşünüp düşünmediğini sordu. Kocaman gövdesini doğrultarak kepini aldı. Anna biraz sıkılarak Vronski'ye baktı. "Çok değil sanırım," diye yanıt verdi. "Bir daha görüşemeyecek miyiz?" dedi Yashvin. Vronski'ye döndü. "Nerede yemek yiyorsun?" Anna kararlı bir tavırla, "Bana yemeğe geliniz," dedi. Herkesin de olduğu gibi bir yabancının önünde durumunun yanlış olduğunu görmekten duyduğu utancı engelleyemediği için sinirlenip kızardı. "Buradaki yemekler pek iyi değil ama en azından birlikte oluruz. Alaydaki bütün arkadaşları arasında Alexei'nin en sevdiği sizsiniz." Yashvin Anna'dan çok hoşlandığını Vronski'ye kanıtlayan bir gülümsemeyle "Çok sevinirim," diye yanıt verdi. Yashvin selam verip çıktı. Vronski arkada kaldı. "Sen de mi çıkıyorsun?" diye sordu Anna. "Geciktim bile," dedi. "Sen git, hemen yanına gelirim," diye bağırdı Yashvin'e. Anna bakışlarını ondan ayırmadan elini tuttu. Onu alıkoyacak sözleri aklından geçirdi. "Dur, sana bir şey soracağım," dedi. Vronski'nin elini yanağına yaklaştırdı. "Evet, onu yanına davet ederek yanlış mı yaptım acaba?" Vronski güzel dişlerini göstererek sakin sakin gülümsedi ve elini öptü. "Çok iyi yaptın," diye yanıt verdi. Anna Vronski'nin elini iki eliyle sıkarak, "Alexei, bana karşı değişmedin değil mi?" diye sordu. "Burada acı çekiyorum Alexei. Ne zaman gidiyoruz?" "Yakında, yakında. Burada yaşamanın benim için ne kadar zor olduğunu bilemezsin." Elini çekti. Anna incinmiş bir tavırla, "Peki, git, git," dedi ve hemen uzaklaştı. Vronski otele döndüğünde Anna orada değildi. Genç adama o gittikten sonra bir hanımefendinin geldiğini ve birlikte çıktıklarını söylediler. Bu şekilde nereye gideceğini söylemeden ortadan yok olması, şimdiye dek dönmemesi, bu sabahki gizemli ziyareti, bütün bunlara Yashvin'in yanında oğlunun fotoğraflarını elinden alınırken takınmış olduğu sert tavır eklenince Vronski'yi derin derin düşündürdü. Bir açıklama yapmasının gerekli olduğuna karar verdi ve Anna'yı salonda bekledi. Anna yalnız gelmedi. Yanında yaşlı bir kız olan halası Prenses Oblonski vardı. Sabahleyin gelmiş ve Anna ile birlikte alışveriş yapmaya gitmişti. Anna, Vronski'nin endişeli ve soru soran tavrını fark etmeden sabah neler aldığını neşeli neşeli anlatmaya başladı. Vronski, Anna'da bir değişiklik olduğunu görüyordu. Kaçamak bakışlarla kendisine baktığında parlak gözlerinden sinirlerinin gergin olduğu anlaşılıyordu. Konuşmalarında ve hareketlerinde, ilişkilerinin ilk dönemlerinde Vronski'ye çok çekici görünen, şimdi ise onu tasalandırıp korkutan sinirli ve ince bir hızlılık vardı. Sofra takımı 4 kişilik konmuştu. Masaya oturacakları anda Prenses Betsy'den Anna'ya bir haber getiren Tushkevich'in geldiği bildirildi. Prenses Betsy, Anna ile vedalaşmaya gelemediği için özür diliyor, Anna'nın saat 6.30'la 9 arasında kendisini görmeye gelmesini rica ediyordu. Anna'nın hiç kimseyle karşılaşmaması için gereken önlemlerin alındığı belirtilirken Vronski Anna'ya baktı. Anna bu ayrıntıyı fark etmemiş göründü. Belli belirsiz bir gülümsemeyle, "Saat 6.30'la 9 arasında boş olmadığıma çok üzgünüm," dedi. "Prenses çok üzülecektir. Ben de öyle." "Patti'yi dinlemeye gidersiniz değil mi?" diye sordu Tushkevich. "Patti mi? İyi bir fikir. Bir loca bulabilirsem gideceğim elbet. Size bir tane bulabilirim diye önerdi Tuşkeviç. Size çok minnettar kalırdım dedi Anna. Bizimle yemek yemez misiniz? Vronski omuzlarını hafifçe silkti. Anna'nın davranışlarını bir türlü anlamıyordu. Yaşlı prensesi neden getirmiş, Tuşkeviç'i yemeğe neden çağırmıştı ve özellikle de neden bir loca istiyordu? Patti'nin aboneleri için düzenlediği, Anna'nın sosyetedeki bütün tanıdıklarıyla karşılaşacağı kesin olan böyle bir durumda Patti'yi dinlemeye gidebilir miydi hiç?
Ayrım sonu.